Meclis gündemi. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp ve Murat Baran'ın birlikte hazırladığımız Meclis Gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program danışmanımız Hakkı Kurban, sesimizi sizlere ulaştıran ana kumanda masasındaki arkadaşımız Ayhan Taşçı. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamızdan da bize ulaşabilirsiniz. TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis GU1. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Profesör Doktor Necdet Ünüvar bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş bulduk Direk Hanım.
Merhaba. Ve gazeteci Hakkı Kurban, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Teşekkür ediyoruz. Şimdi biz Sayın Ünüvar'la Kudüs'le ilgili gelişmeleri konuşacağız. Ardından bağımlılıkla mücadeleyi soracağız. Çünkü kendisi profesör doktor. O yüzden çokça ilgisi de var bu konularla, değil mi? Zamanında çalışmışlığınız evet. Var. Ama öncelikle meclis artık yılın son gününe geldiği için çok yoğun bir tempoda çalışıyor. Ajandasında bu hafta öne hangileri çıktı milletvekilleri?
Tabii hangi en önemli konular? Konu başlıklardan bir tanesi Kudüs'le ilgili gelişmeler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi ve Büyükelçiliğini buraya taşıyacağını açıklamasıyla birlikte hakikaten olağanüstü bir trafik yaşanıyor. Bu trafiğin adresi bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olacak. Saat 18'de bir oylama yapılacak Türkiye saatiyle ve bu oylamayla birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerika'nın bu kararına karşı bir tasarı oylanacak. Eğer 193 ülkeden 132'si, 130'unun üzerinde olanı bu tasarıya destek verirlerse Amerika'nın bu teklifi bir anlamda veto yemiş olacak. Çünkü daha önce Güvenlik Konseyi'nde bir oylama yapıldı. Buradaki 15 ülkeden 14'ü tasarı lehinde oy kullanmasına karşın Amerika'nın vetosuyla kabul edilmemişti tasarı. Dolayısıyla evet. Genel kurulun bu konuda bir tavır koyması büyük önem taşıyor. Tabii bu oylama öncesi hakikaten olağanüstü saatler yaşanıyor. Sebebi de Amerikan Başkanı Donald Trump başta olmak üzere İsrailli yetkililerin özellikle bazı ülkelerin üzerinde baskı kurması. Hatta Amerika Başkanı açıkça bu ülkeleri tehdit etti ve eğer tasarı lehinde oy verirseniz size verdiğimiz destekleri vermekten vazgeçeriz diyerek ifadeler kullandı. Tabii bu gelişmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri tarafından da çok yakından takip ediliyor. İsrail'e ve Amerika'ya karşı öfke seli var. Geçtiğimiz günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aldığı karara yönelik de mecliste bir bildiri kabul edilmişti. Dolayısıyla milletvekillerinin en önemli gündem başlıklarından birinin bu olduğunu söylemekte yarar var. Bunun yanı sıra tabii artık yılın sonuna geliyoruz ve genel bir değerlendirme yapılıyor milletvekiller arasında. Şunun altını çizelim, hakikaten yoğun bir dönem geçirdi meclis. 26. yasama dönemi 2015 yılından başlayarak 22 Kasım 2017'ye kadar 276 birleşim ve 1545 oturum gerçekleştirmiş Meclis Genel Kurulu ve 2353 saatlik bir çalışma yapmış. Hakikaten çok yoğun bir çalışma dönemi ki bunun içerisinde komisyon ve araştırma komisyonlarının çalışmaları yok. Onlar da ayrı bir çalışma yapıyor. Dolayısıyla yoğun bir tempoyla milletvekillerinin Meclis Genel Kurulu'nda ve diğer komisyonlar çalıştığını söyleyebiliriz. Şüphesiz bugünlerin en önemli gündem maddesi bütçe. 2018 yılı bütçesi görüşülüyor ve artık sona gelindi. Bugün maddeler değerlendiriliyor. Yarın bütçe üzerindeki son görüşmeler yapılacak ve süreç maraton tamamlanmış olacak. Bu süreçle ilgili tabii neler yaşanıyor onu birazdan Sayın Başkanımızdan da almış
hemen
olacağız.
Hemen öğrenelim isterseniz. Bütçe görüşmelerindeydiniz. Evet. Sizi aradığımızda
hala devam ediyordu. Maddeler üzerinde görüşme devam
evet,
ediyor.
Teşekkür ediyoruz.
Tabii bütçe çok önemli. Bütçe çünkü hem bir yılın muhasebesi. Hatta sadece şöyle bir yıl değil, ana muhalefet partisi 15 yılın muhasebesi haline de dönüştürüyor. Ama anlatmak fırsatı da vermiş oluyor. Esasında onların baktığı cepheden sanki ülke batıyor, bitiyor falan gibi bir hava oluşturmaya çalışıyor ama hiç öyle değil. Biz hem geçtiğimiz yılın muhasebesini, çünkü Halkımız bize bir kredi veriyor, bizi seçiyor. Biz de halkımız adına onlara ülkenin, devletin imkanlarını, onların ihtiyaçlarıyla buluşturma anlamında çok önemli bir çalışma yapıyoruz. Bütçe çalışması yapıyoruz. Esasında tabii bütçeyle çok önemli rakamlar falan konuşmak mümkün olabilir ama Türkiye'de bütçenin kullanımı ile ilgili bir mantık değişikliği yaşıyoruz Dilek Hanım özellikle. Hakkı Bey saatlerden falan bahsetti. O saatleri aslında biz şunun için kullanıyoruz. Milletin hayrına ne olacaksa o açıdan kullanıyoruz. Bakın çok kafa karıştırıcı rakamlara falan girmeden birkaç tane şey söyleyeyim. Bir tanesi 2002'de yani AK Parti'nin ilk devraldığı ülke 2002 idi. O zaman bütçe büyüklüğü 119 milyardı. Bu yıl sadece Sağlık Bakanlığı bütçesi 127 milyar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi 134 milyar.
Aslında bu açıklıyor yani.
Sosyal evet. Hizmet ve harcamalara yapılan harcama 2002'de 1.6 milyardı. Bu yıl 50.8 milyar. Bu neye yol açıyor? Bu şuna yol açıyor. 2002 yılında halkın %30.4'ü 4.3 dolarlık bir günlük gelirin altında yaşıyordu. 4.3 doların altında geçinenlerin oranı %30.4'tü. Bugün bu oran ne? %1.8. %1.58 pardon. 1.6. Yani 30'dan neredeyse 2 kabul ederim. 2'ye yakın bir rakama inmiş. Peki günde 2.15 doların altında geçinen oran kaçtı? %3'tü. Bugün %0.06 yani 10 binde 6'ya inmiş, neredeyse 0'a inmiş. Ve buna baktığınız zaman aslında Türkiye'de bütçenin nereye gittiğini falan da görebiliyorsunuz. Ve şu anda bizim yaptığımız bütçenin 1/3'ü eğitim, sağlık ve sosyal harcamalara gidiyor. Yani hükümet aldığı rakamları, bütçeyi eğitime harcıyor, sağlığa harcıyor ve sosyal hizmet ve yardımlar harcıyor. Dolayısıyla bir yandan yoksulluk azalıyor, bir yandan devasa yatırımlar oluyor. Yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Gazi Osman Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Marmaraylar, hızlı trenler, şehir hastaneleri, duble yollar, efendim başka birçok yatırımlar saymakla bitiremeyeceğimiz birçok devasa yatırım havaalanları var. Üçüncü havaalanı bitmek üzere. Yani bir yandan devasa yatırımlar, bir yandan sosyal yardımlar ve dolayısıyla o bütçe büyüyor ama bütçenin büyüklüğü de büyük ekseriyette halkın cebine gidiyor. Yani o bir takım güncel gündem maddeler üzerine özellikle de işte yurt dışında yaşanan bir takım gelişmelerden mülhem işte bütçeyi siz şuraya buraya harcıyorsun falan diyorlar ya şöyle bir şey yok. Yani hani ilaç fiyatı ile ilgili vatandaşa diyorsun ki ya ilaç indi mi hocam inmez mi diyor. Ben diyor şu ilacı bir meşhur antibiyotiği 15 yıl önce 30 liraya alıyordum diyor. Şu anda 10 liraya alıyorum. Bakın 15 yıl önce aldığı rakamın 1/3'ünü şu anda alabiliyor.
15 yıl önce 30 lira bayağı.
Tabii çok yani. Ciddi bir rakam. Evet. Dolayısıyla bütçe bir yandan rakamları büyüyor ama öte yandan da o bütçenin halkın cebine, sağlığına, eğitimine ve diğer sosyal ihtiyaçlarına yansıması gerçekten artıyor. İşsizlik oranı ile ilgili bakın bütün dünyada Dilek Hanım işte işsizlik geçtiğimiz Eylül ayında %12.6 idi. Bugün %10.6'ya düşmüş. Ya olur mu diyor. Siz sadece 400 bin kişiyi ekstradan işe almışsınız. Ya etrafında Yunanistan'a hiç bakmaz mısın? Yani Yunanistan'da büyüme eksi gidiyor. Yani Yunanistan bir yıl öncesine göre %-1 büyüdü diyoruz. Ne demek bu? %1 küçülmüş. Biz %11 büyümüşüz. Halkın cebine yansıyan şey nerede? İşte burada. 1.6 milyar sosyal hizmet ve yardımlara, harcamalara yapılan miktar 1.6 milyar. 2002, bugün 51 milyar. Yani 32 kat bir artış var. İlaca bakıyorsun, sağlığa bakıyorsun, eğitime bakıyorsun. Yani sürekli yeni bir takım atılımlar yapıyoruz. Ve hangi ortamda? 2008'den itibaren küresel ekonomik krizin hep yoğun olduğu dönemde. Yani bir yandan işte dolardaki, enflasyondaki kıpırdanışlara falan bakıyor ama etrafındaki ülkelerin yaşadığı sıkıntılara bakmıyor. Yani Türkiye 11 büyümüş, Çin 6 büyümüş, Hindistan 5 büyümüş. Çin ve Hindistan sürekli hep dünyada bir numaralı büyüyen ülke ama 3. yılın 3. çeyreğinde dünyada bir numarada Türkiye var. 11.1. Yani bu büyüyor da halkımızın işte imkanları büyüyor mu diye özellikle CHP'nin sözcüleri olaylar biraz çarpıtmaya çalışıyor ama.
Tabii çevredeki yaşanan gelişmeleri de tabii, Irak'taki, Suriye'deki,
Orta Doğu'daki olaylar.
Bir de hakkı Bey şunu görmek lazım. Yani geçmişte ufacık bir anayasa kitapçının fırlatılmasından ülke bir anda 21 milyar dolarlık fakirleşmişti. Şimdi bakıyorsun 15 Temmuz darbesi oluyor. Pazartesi günü borsa açılıyor. Borsada herhangi bir şey yok. Olumsuz gidişat yok. Etrafımızda Suriye'de, Irak'ta, kuzeyimizde, Ege Denizi'nde bir takım gelişmeler oluyor. Ama Türkiye'nin bütçesi gerçekten makroekonomik dengeler son derece sağlıklı olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Bu tabii halkımızın hükümetimize, özellikle Cumhurbaşkanımız olan güvenine de dayalı. Yani Tayyip Erdoğan varsa gönlün rahat uyuyabilirsin, rahat edebilirsin diyorlar. Biz de Allah zeval vermesin. Hep onun rahatlığıyla halkımızın karşısına çıkmaktan hiç imtina etmiyoruz. Bütçede böyle bir gelişme var. Yani bütün o yaşanan gelişmeler ötesinde Türkiye hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda hem küresel ölçekte çok çok büyüyor. İşte Kudüs'ü birazdan konuşacağız. Yani Türkiye'nin gerçekten hem sosyolojik bağlamda hem uluslararası ilişkiler bağlamında konjüktür olarak çok güçlü bir konuma geldiğini büyük memnuniyetle görüyoruz. Hepsi aslında o milletin bize verdiği destek ve bizim de o desteği millete karşı mahcup olmayacak şekilde kullanmamızdan kaynaklanıyor.
Evet, o zaman Kudüs demişken hemen başlayalım. O konuya geçelim efendim. Çünkü buyurun. Hakikaten kritik gelişmeler yaşanıyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'le ilgili kararıyla birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı, önemli kararlar aldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ne yazık ki Amerika'nın vetosuyla karar çıkmadı ama bugün genel kurulda önemli bir toplantı var. Siz öncelikle gelinen aşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika'nın Kudüs'le ilgili kararını nasıl yorumlamak gerekiyor?
Şöyle bakmak lazım. Olaya iki açıdan bakmak lazım. Bir, Kudüs'ün işte Amerika'nın Kudüs kararı ile ilgili cepheden bakmak lazım. Bir de o Kudüs kararından sonra dünyadaki olan biten hadiseler açısından bakmak lazım. Bir defa Amerika Birleşik Devletleri Devleti'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararı çok yanlış bir karar. Niye? Kudüs bir defa üç semavi dinin kutsal mekanı. Hem İslam için Miraç'ın olduğu, Peygamberimizin Miraç'a yükseldiği yer, İslam'ın bir mescidi, kıblesi, ilk kıblesi, Hristiyanlık için son derece önemli, kutsal bir mekan. Yahudilik için öyle. Bu kadar kutsal mekanı bir siyasetin argüman haline getiren bir karar öncelikle. Ve bütün dünya tarafından, sadece İslam dünyası değil, Hristiyan dünyası tarafından da şiddetle ve tepkiyle karşılanan bir karar. Bir defa Amerika'nın bu kararı alması son derece olumsuz sonuçlara
sebebiyet
verecek. Orta Doğu'yu yeniden karıştıracak bir karar. Umarım yaşanan gelişmelerden Amerika ders alır. Ama şu ana kadar ders alacak gibi görünmüyor. Yani, tam tersi hani, bir gidişat var.
Evet, hani gerçekten kutsal bir yer. Yani bütün dinlerin buluştuğu bir yer Kudüs. Trump nereden icap etti de böyle bir karar aldı? Amerika'ya çok başkanlar geldi gitti. Şimdi yani hani onlar bilmiyor muydu da Trump mı bir anda bunu keşfetti? Aa, bu böyle İsrail'in.
Yok, aslında Trump'ın keşfettiği yani, bir şey değil ama şöyle.
Hani Amerika'nın yenilmişliğini de bir anlamda göstermiş mi oluyor bu Orta Doğu'da?
1995 yılında alınan bir karar var ama sürekli ertelenen bir karardı. Bu kararla ilgili açıkçası Trump'ın bir anda aklına geldiğini falan düşünmüyorum. Trump seçim çalışmaları esnasında da şey vardı. Açıklama yapmıştı. Yani o Kudüs'le ilgili başkenti o şey büyükelçiliği oraya taşıyacağım, başkent olarak kabul edeceğim falan gibi bir yaklaşımda bulunmuştu. Ama öteden beri ertelenen bir şeydi. Amerika'da birazcık daha sağduyunun hakim olduğu bir sistem vardı. Ama Trump geldikten sonra Trump artık ölçüsüz bir şekilde böyle bir anda pat diye bu kararı aldı, uygulamaya koydu. Fakat bu uygulamaya koymasının daha sonraki aşamada da özellikle Amerikan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama, işte iki yıldan önce taşıyamayız falan, birazcık zamana yaymak istediğini de görüyorum. Yani belki de o tepkilerden dolayı, belki şey de olacaktır. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bugün ben büyük bir ihtimalle 3-2'lik çoğunluğa da ulaşacağını düşünüyorum. Zira İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 54 üyesi var. O üyelerin hepsi aşağı katılanlar, katılmayan 3-4 tane ülke var. Hepsi imza attı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararına. Yani Amerika'nın kararını kabul etmiyoruz. Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir. Amerika olacaklardan sorumludur ki çok önemli 3 tane karar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 5'i daimi olmak üzere 15 üye var.
Bunun 14'ü zaten
14'ü karşı çıktı. Zaten karşı çıktı Amerika'ya. Evet. Yani İngiltere'ye karşı çıktı, Fransa karşı evet. çıktı, Rusya karşı çıktı. Dolayısıyla o 14'ün de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda farklı bir karar vereceğini düşünmüyorum. Avrupa ülkelerinde, Fransa'nın başını çektiği ülkelerde bu karara karşı çok ciddi tepkiler var. Dolayısıyla o Hakkı Bey'in biraz önce ifade ettiği 192'de 130 mu dediniz?
Evet, 130 193 ülke. Ülkeden 130'u yani eğer onunla oy kullanırsa.
Ben 150'den daha fazla ülkenin şey vereceğini düşünüyorum. Red oyu vereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani o Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı olacak mıdır? Veto yetkisi yok Amerika'nın o genel kurul kararına. Ama daha önce Güvenlik Konseyi'nin kararı bile İsrail tarafından uygulanmamışken 1967'de böyle bir karar alınmış ve sürekli bakıyorsunuz geçenlerde mesela Cumhurbaşkanımız 1948'den itibaren İsrail ve Filistin topraklarına baktığınız zaman Filistin topraklarının giderek küçüldüğünü, evet. İsrail'in sürekli o toprakları işgal ettiğini, artık Filistin'in bir avuç Filistinliği barındıracak kadar küçüldüğünü görüyoruz. Yani o Güvenlik Konseyi kararına bile uymayan bir İsrail var. Down sendromlu çocuktan ürken, ufacık bebelerden korkan, onun üzerine silah çekmekten imtina etmeyen bir işgal devleti İsrail. Dolayısıyla genel kurulda çıkacak karar belki çok bağlayıcı olmayabilir ama ben yine de Amerika'nın belki o şapkayı önüne koyup düşündürteceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var, olayın bir başka boyutta şu. Ben yani uzun yıllardır, 30-40 yıldır bu şeyi, uluslararası siyaseti hasbelkader takip etmeye çalışıyorum. Hiç Amerika'nın bu kadar tehditkar davrandığını görmedim. Niye tehditkar davranır bir ülke, o kadar dünya devi bir ülke? Gücünü tam kullanamadığını görürse. Bak, gücümü kullanırım ha filan. Aslında güçlü insanlar şey yapmazlar, tehdit etmezler. Yani yapacağım der, yapar. Demek ki Amerika artık yapacağını düşünemiyor. Yani ben işte şu oyu vermezseniz sizin ekonomik yardımı keserim. Şu oyu vermezseniz bunu keserim falan diye Birleşmiş Milletler'deki Amerikan temsilcisi sürekli tehditler savunuyor. Esasında bu da Amerika'nın bu konuda çok şey olmadığını, çok kendisini yalnız hissettiğini ve güçlü hissetmediğini gösteriyor. Nitekim 15'in 14'ü red verdi. Hani Cumhurbaşkanımız çok güzel ifade ediyor. Dünya 5'ten büyüktür. Bu ne demek? Ya 192 tane Birleşmiş Milletler üyesi ülke var. 5 tane de veto yetkisi olan ülke var. Yani diyelim ki 191 tanesi bir karar aldı. Bir tanesi veto ederse o 5 ülkeden Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin.
Yani bunun
5 ülkenin birisi veto ederse o karar yok sayılıyor. Nasıl, ne kadar güzel adalet.
O zaman yani o 5 ülkenin toplanması gerekir her şeyde. Diğer ülkelere gerek yok bu durumda yani.
Zaten Birleşmiş Milletler'in etkisini yani, yitirmesindeki işte, sonuçlardan biri bu aslında. Yani o zaman, ortak bir karar çıkartılamaması, ortak adım atılamaması. Tabii bu Kudüs'le ilgili süreçte ülkelerin ortak ses yükselttiğini görüyoruz aslında. Evet. Ama işte, belki İslam İşbirliği Teşkilatı Müslüman ülkeleri bir araya getiren bir teşkilat ama Güvenlik Konseyi'ne baktığımızda farklı dinlerden ülkelerin de Amerika'nın adımına karşı hazırlanan tasarıya destek verdiğini görüyoruz. İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Uruguay, Bolivya bunlar arasında Aynı zamanda İtalya, Japonya, Kazakistan, Senegal, İsveç ve Ukrayna'nın da aralarında olduğu ülkeler Amerika'nın girişimine hayır deyip sunulan tasarıya olumlu oy veren ülkeler. Şüphesiz ki bunlar şimdi genel kurulda nasıl oy kullanacaklar o merakla bekleniyor ama bunların geri dönmesi beklenmiyor şüphesiz ama tabii Amerika'dan önemli miktarda yardım alan ülkeler var. Onların özellikle Başkan Trump'ın ve Birleşmiş Milletler'deki sözcülerinin tavrından sonra nasıl bir karar alacakları, nasıl bir duruş sergileyecekleri çok önemli. Şüphesiz ki sunulacak olan tasarıya onların destek vermesi hakikaten Amerika'nın bulunduğu pozisyon açısından çok tartışmalı hale geleceği aşikar. Bekleyip göreceğiz.
Yani Amerika'nın açıkçası bu konuyu tekrardan gündemine getirip ya ben nereden nereye nasıl savruldum diye düşünmesi lazım. Bakınız bütün dünyada Amerika çok sık şey yapıyor. Yani Amerika'ya bakışı ölçümleyen bir ülke. Yani dünyada Amerikan düşmanlığı, Amerikan sevgisi ne boyutta falan diye bakıyor. Baktığınız zaman özellikle Orta Doğu'da Amerika'ya olan sevgide ciddi bir azalma var. Sebebi bakıyorsunuz bizim sınırımızda YPG'ye silah yardımı yapıyor ve onu açık ve aşikar bir şekilde yapıyor ve yani resmen silah yardımı yapıyor. Şimdi biz Meksika sınırında bir şey yapsak yani bir orada bir terörist grubu olsa onlara yardım etsek falan ne olur? Yani şey yapıyor, dünyayı başımıza yıkmaya çalışırlar değil mi? Olsa sen niye o zaman bizim 900 kilometre sınırımız olan bir Suriye toprağında orada terörist unsurlara silah yardımı yaparsın? Baktığınız zaman Irak'ın bölünmesinde, Suriye'de yaşanan gelişmelerde, Suudi Arabistan bağlamında Orta Doğu'daki yaşanan gelişmelerde, İsrail'e karşı koşulsuz sürekli destek vermesinde, Kuzey Afrika'daki özellikle Arap Baharı dediğimiz Tunus, Libya, Mısır'da orada yaşanan hadiseler ve orada gidişata baktığınız zaman başta Müslüman ülkeler olmak üzere, Müslüman toplumlar olmak üzere bütün dünyada neredeyse Amerika'ya karşı sevgide ciddi bir azalma var. Yani Amerika bu kadar sevgisizlikle yaşayamaz. Yani Amerika kabul etmek lazım dünyanın teknolojideki en ileri gitmiş ülkesi. Yani ekonomik gücüyle, siyasi yaptırımıyla, uluslararası örgütler üzerindeki etkisiyle, gücüyle bir dünya devi. Ama o dünya devinin de kendine göre bir takım uyması gereken kurallar var. En başta adil olmak durumunda. Yani evet. Güçlüyseniz adil olacaksınız. O yüzden güçlüyseniz, haksız olsanız her şeyi yapabilme kudretini kendinize görürsünüz. Yani yarın bir hani, ses çıkar ve şey yapar.
Evet Sayın Ünüvar, yani haklının güçlü haklının yanında olmalı. Evet. Şimdi o tabii kendine göre bir haklı taraf bulmuş. Nedir? Terör örgütleri. Şimdi terör örgütlerinden YPG, PYD gibi gruplar geçenlerde biliyorsunuz bir haberde duyduk. Bizi Amerika bıraktı ne yapacağız diye. Yani bakın o terör örgütleri bile Amerika bizi bırakırsa ki bırakır diyor. Yani ona güvenmiyor. Amerika'ya güvenmiyorlar. Yani ne kadar güvensiz bir ülke olduğu da aslında apaçık ortada. Terör örgütü diyor ki ben korkuyorum. Amerika bizi bırakır. O zaman işte ne yaparız diye böyle bir konuşmalar da
vardı. O zaman
vardı.
Silah bırakacaksınız. Silah yani.
Bırakacaksın.
O zaman tabii. Silah bırakacak. Yapacağın yani şey odur yani.
Bir de şey değil mi? Şu son zamanlarda hani konuşulan konular sıkça konuşuluyor artık. Müslüman ülkeler, İslam coğrafyası artık hani birbiriyle bu şekilde kavga etmek yerine artık silah yani birleşmeli, beraber olmalı, birlik olmalı. Ki zaten öyle bir şey olursa da Amerika'dan daha güçlü bir ülkeler birliği ortaya çıkar diye düşünüyorum.
Şimdi Dilek Hanım ben size bir şey sorsam. 13 Aralık'ta şey toplandı, İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı. Evet. Galiba 7 veya 8 Aralık'ta mı Amerika karar verdi veya Kasım sonu muydu?
Hemen akabinde Aralık
başında. Aralık başında. Yani Aralık başından hemen sonra üçümüze sorsaydı birisi ya İslam İşbirliği Teşkilatı toplanacak ve böyle 23 maddelik bir karar taslağı var. Bu taslağı kaç ülke imza atar deseydik? Sorsaydı birisi. Kaçımız hepsine imza atar falan derdi bu ülkeler.
Değil mi?
Yani burada aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve Cumhurbaşkanımızın aslında liderliği çok çok önemli. Bu kadar kısa zamanda 3-5 gün içerisinde
hemen
53 tane ülkeye davet gönderildi. 30'un üzerinde ülke devlet başkanı seviyesinde. Diğer katılımcıların da çok önemli bir kısmı meclis başkanı ya da dışişleri bakanı seviyesinde katılım sağladı ve imzaladı. O 23 karar. Yani 23 maddeli kararın içinde Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir. Amerika olacaklardan sorumludur. Amerika derhal bu kararını geri çekmelidir şeklinde aslında çok çok önemli kararlara imza attı. Dolayısıyla Amerika bir yandan kendisine bütün dünyada sevginin azalmasının sebeplerini aramalı. O sevginin azalmasının altındaki en önemli gerekçenin adaletsiz davranışlar olduğunu görmeli. İşte Kudüs kararı da bunların içerisinde ve o adaletsiz davranışlarının bütün dünyayı kendisine karşı birleştirebileceğini de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki 15 üye ülkenin 14'ünün kendisine karşıt oy verebileceğini görmeli. Yani hadi diyelim ki Çin, Rusya, öteden beri Amerika'ya zaten karşı ama İngiltere Amerika'nın yanında durmuyor. Orada saydığınız Fransa, Uruguay, var, Bolivya, var, Fransa, Japonya, İtalya, var. Japonya onlar durmuyor. Senin yanında durmuyor. O halde o zaman Amerika'nın bir dünya devine yakışır. Uluslararası örgütlerin hepsinde en etkin konumdaki ülke olan Amerika'nın adil davranması ve artık o kendine olan antipatiyi azaltmaya dönük adımlar atması
gerekiyor. En azından hukuku uygulaması gerekiyor. Tabii. Çünkü Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlar var Kudüs'le ilgili ve bu kararlara aykırı bir şekilde bu adım atılmaya çalışılıyor. Hani hiçbir şey yapmasanız bile en azından geçmişte Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlara saygı duymak herhalde önemli. Eğer siz o kararlara saygı duymazsanız şüphesiz ki başka ülkelerden size saygı duymasını, sevgi göstermesini beklemeniz mümkün olmaz.
Beklemek gerekiyor. Şimdi Sayın Ünüvar'la konuşacağımız çok konular Buyurun. Var, başlıklar çok.
Evet.
Ama süremiz hani biraz daha
ekonomik kullanalım.
Yani 20 dakikadan az bir zamanımız kaldı, hatırlatalım. Şimdi biz dedik ki bağımlılıkla mücadeleyle ilgili de konuşacağız. Çünkü tıp doktoru ve öğretim üyesi olarak yıllarca çalıştınız.
Evet.
Bir mecliste yani Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı yaptınız ve mecliste de çok sıklıkla getirdiniz bu bağımlılıkla ilgili konuları. Ben sadece bir başlık altında sormak istiyorum. Ne durumda ülkemiz bağımlılıkla mücadelede?
Şimdi ben bir ilavede bulunayım. Şu anda Sağlık Komisyon Başkanı olarak Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Başkanıyım. Biliyorsunuz Türkiye uyuşturucu, sigara, alkolle öteden beri çok yoğun çalışıyor, gayret ediyor. Bundan 2-3 ay kadar önce Cumhurbaşkanımızın sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın bir açıklaması oldu. Dedi ki Türkiye'nin uyuşturucu ile ilgili mücadelesinde Cumhurbaşkanımız bütün kurumlara talimat verdi. Çalışmalar hızlanacak, daha yoğun bir şekilde çalışılacak diye. Ondan hemen sonra hükümetimiz uyuşturucuyla mücadeleyi bağımlılıkla mücadele haline dönüştürdü. Niye bağımlılıkla mücadele? Bağımlılık dediğiniz zaman işin içine sigara giriyor, alkol giriyor.
Madde bağımlılığı.
Madde bağımlılığı, uyuşturucu zaten var. Teknoloji bağımlılığı giriyor ve davranışsal bağımlılıklar giriyor. Nedir onlar? Kumar, alışveriş bağımlılığı gibi bir takım bağımlılıklar. Ve her birisi aslında hem bireyin kendi huzurunu hem toplumdaki yerini, konumunu zayıflatan hem de toplumla olan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen suç ve suçlularla çok yakın bir teması da yaygın hale getiren şeyler, unsurlar. Dolayısıyla hükümetimiz bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu haline dönüştü. Bir başbakan yardımcısı başkanlığında ki şu an Sayın Recep Akdağ yüksek kurulun başkanı. 11 tane bakanlık var. Yani sağlıktan Ulaştırma Bakanlığı'na kadar, Aile Bakanlığı'ndan Gençlik Spor Bakanlığı'na kadar 11 bakandan oluşan bir yüksek kurul. Bir de o bakanlıkların müsteşar yardımcılarından oluşan bir kurul var. O kurulun başkanı da Sağlık Komisyon Başkanı olarak ben yürütüyorum. Dolayısıyla hani Türkiye'nin bağımlılıkla mücadeledeki durumu nedir derseniz, Türkiye bağımlılıkla mücadelede şu anda etkin bir rol almış durumda. Hükümet bu konuda üzerine düşeni yapıyor, yapmak durumunda. Ama sadece devletin yapacağı şeylerle sınırlı değil bu konular.
Yani, aile çok önemli.
Bakın toplum önemli, aile önemli, öğretmenler önemli. Yani diğer birçok yan unsurlar çok çok önemli. Uyuşturucu başlık başlık gidersek uyuşturucu ile ilgili konularda Türkiye rakam anlamında uyuşturucu bağımlı açısından iyi konumda rakam olarak. Yani %2.7 15 ila 24 yaş arasında ömründe bir kez uyuşturucu deneme oranı. Avrupa Birliği ortalaması %20'nin üzerinde, %21-22 civarında. Çek Cumhuriyeti %52 bir kez deneme, bizde 2.7. Ama biz şöyle bir şey diyemeyiz. Yani bizdeki oranlar çok düşük, o halde çok fazla adım atmamıza gerek yok diyemeyiz.
Niye sıfır diyemeyiz? Olması lazım.
Niye diyemeyiz biliyor musunuz Dilek Hanım? Bir, yasa dışı afyon üretiminin %93'ü Afganistan'da üretiliyor. Türkiye üzerinden geçiyor. Dolayısıyla biz geçiş güzergahı üzerindeyiz. İki, Türkiye uyuşturucu kullanımının en riskli olduğu 30 yaş altı ortalaması en yüksek ülkelerden birisi. 30, yani nüfusun yarısı 30 yaşının altında ve o 30 yaşının altında olması da uyuşturucu ile ilgili mücadelede bizi daha seri davranmaya, daha kuvvetli davranmaya yöneltiyor. Dolayısıyla iki sebepten dolayı Türkiye uyuşturucu mücadelede çok ciddi adımlar çok atıyor. Ciddi, evet. Çok detayını anlatabilirim. Yani belki günlerce bu programı yapsak.
Evet, konuşabiliriz ama.
Her bir bakanlığımız, mesela bir Alo 191 hattımız var ki dinleyicilerimiz de özellikle duysun. 191 hattı 24 saat boyunca karşısına canlı bir sesin çıktığı.
Yurt dışındaki vatandaşlarımıza şekilde, açık değil.
Yurt dışı vatandaşlarımız yani bu soru bana hiç gelmediği için bir şey diyemiyorum ama herhalde artı 90 koduyla da galiba 190.
Bir şey sorabilirler en azından yani.
191, danışabilirler. Evet. Yönlendirme yapılabilir. Onun yurt dışındaki kardeşlerimiz hepsinin de Türkiye'de yakınları var. Sağlık Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın çok yoğun çalışmaları var. Yani hem sınırda yakalama hem saha sokakta dolaşımını engelleme adına. Aile Bakanlığı'nın sosyal uyum merkezleri var. Gençlik Spor Bakanlığı'nın çok önemli politikaları var. İŞKUR'un o uyuşturucu bağımlılığından kurtulmuş kardeşlerimizi iş, aş, sıcak yuva sahibi yapma anlamında çok önemli roller var. Yeşilay'ın çok önemli çalışması var. Sivil toplum örgütlerinin, organizasyonlarının çok önemli çalışmaları var. Evet. Sigara ile ilgili mücadelede Türkiye gerçekten çok önemli adımlar atmıştı. Son zamanlarda birazcık daha o şeyde kullanımla ilgili belki biraz özellikle denetim boyutunu birazcık daha ön plana çıkartmamız gerekiyor. Hepimiz görüyoruz. O konuda hükümetimiz yine bir takım denetim şeylerini artıracak ve sigaranın o kullanım oranını azaltmak için uğraşacak. Teknoloji bağımlılığı da çok çok önemli. Teknoloji hayatımıza giderek daha fazla hakim oluyor.
Kafalar yani, cep telefonlarından kalkmıyor.
Kalkmıyor. ama bilgisi, cep telefonsuz da olmuyor. Yani bir yandan hayatımızı kolaylaştıran, bir yandan hayatımızı zorlaştıran bir unsur. Çocuklarımız için özellikle çok önemli. Bütün o bağımlılığın bütün boyutlarıyla hem devlet olarak, hem toplum olarak, hem aile olarak, öğretmenler olarak çok ciddi adımlar atıyoruz. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu bu çerçevede çok önemli adımlar atıyor. Evet. Geçen Sayın Akdağ'la görüştüm. Komisyonumuza davet ettim. Bize bir briefing verecek en son gelişmeleri. Ve biz hızla o bakanlıkların ve sivil organizasyon atacağı adımlarla ilgili çok ciddi adımlar atacağız. Yakında onları da göreceksiniz.
Onları da göreceğiz. İnşallah meclis gündemimizde de değerlendiririz yine sizinle. Tabii benim gözüm hep şu kitaba takılıyor. O kitap çok önemli diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel. Evet. Fakat şöyle bir size yoğun bir şekilde soru geliyormuş. Buyurun. Sayın Ünivar, diyorlar ki vekil ebe ve hemşirelerin kadro kapsamına alınıp alınmayacağı konusunda çok fazla soru varmış.
Vallahi şimdi şöyle, tabii onlar sosyal medyadan da arkadaşlarımız, kardeşlerimizi çok seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Çünkü onlar çok önemli işler yapıyorlar. Sağlıkta özellikle o taşeron yasasıyla kapsamına girme ile ilgili çalışmaları var. Bu konuyu Sağlık Bakanımız, Çalışma Bakanımız, bizler de takip ediyoruz. Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşüyoruz. Onların durumu birazcık muğlak görünüyor şu anda. Çalışmalarımız devam ediyor. Onlar da bu taşeron yasasıyla kadroya geçme arzusunu taşıyorlar. Sadece onlar değil, aynı zamanda aile sağlığı birimlerinde çalışan kamu dışı sağlık personeli dediğimiz, yani kamu personeli değil ama aile hekiminin yanında çalışan kardeşlerimiz, tıbbi sekreterler. Onlar da kadro ile ilgili talepleri var. Taleplerini dikkate alıyoruz, görüşüyoruz. Maliye Bakanlığı yetkilileriyle de çalışmalarımız devam ediyor. Sonuç ne olur bilemiyorum ama Onların konularının farkındayız. Onlar da bizi sürekli gerek kısa mesajla, gerek maille, gerek
kendilerini hatırlatıyorlar, size soruyorlar.
Twitter, Facebook üzerinden sürekli hatırlatıyorlar. Burada da sağ olsunlar bizi dinliyorlar demek ki. Onlara selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz.
O zaman
Allah
neticede,
onların eksikliğini vermesin.
Amin. Gerçekten önemli çünkü sağlık çalışanı, değil mi?
Şimdi taşeri neticede onlarla ilgili düzenlemeye gidiyoruz. Tabii
değerlendireceğiz.
Tabii onların konusunu değerlendiriyoruz ama şöyle bir endişe taşımasınlar. Ya o kardeşlerimiz şu anda çalışıyorlar. Allah devlete zeval vermesin. Aile hekimi sistem bizim getirdiğimiz bir sistem. Onlar da şu anda çalışıyorlar. Onların tabii özlük hakkını, bir takım yaşam koşullarını düzeltmek bizim görevimiz. Evet. Yani AK Parti hükümetleri sürekli verdikçe daha çok talep geliyor. Doğaldır. Yani demek ki siz bunu yapıyorsunuz, başarıyorsunuz. O zaman yani 900 bin kişiyi ile ilgili kadro çalışmasını başarıyorsanız biz de başarırsınız diye söylüyorlar. Onların farkındayız. Ama farkında olduğumuz bir grup daha var. Şimdi tam konuşurken aklıma geldi. 22-29 Aralık arası paramedikler günü. Paramedik bizim bu 112 ambulanslarımızda görev yapan kardeşlerimiz. Acil tıp teknisyenleri, teknikerler, onların haftası. Onları da kutluyorum. Onlar da bizim gerçekten en zor anlarda, vatandaşın en sıkıntılı
anında
evet, hemen yanı başında bitiveren ve onları şifa bulması için çalışan kardeşlerimiz. Onlara da ayrıca sevgilerimizi iletelim.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Son 5 dakikamız var. Şimdi Gazi Mecliste O Gece diye bir kitap yazdınız.
Evet.
Profesör Doktor Necdet Ünüvar. Dinleyicilerimize gösterebilseydik ama bizi Türkiye Sesi Radyosu'ndan, sayfamızdan,
evet, oradan
takip edenler videomuzdan da bu kitabı görebilirler. Şöyle göstereyim. Bize biraz bu kitaptan bahseder misiniz?
Bu kitap 15 Temmuz gecesi biliyorsunuz meclise bombalanmıştı ve biz de o gün oradaydık, 107 milletvekili. O gece yaşananları anlatan, bizzat yaşayan milletvekillerinin kaleminden, dilinden anlatan bir kitap. Ben o arkadaşlarımıza, meclis başkanımız Sayın İsmail Kahraman'a böyle bir öneride bulundum. O da sağ olsun kırmadı. Dedi ki siz dedi bunu kaleme alın. Ben de gittim tek tek hepsiyle görüşmeye çalıştım. 76 tanesi röportaj verdi ve onların anlattığı orijinal metne sadık kalarak bir akış şeması oluşturdum. Böyle bir belgesel roman havasında ama tamamen gerçeğe dayalı, herhangi bir onların anlattığı üzerine bir yorum yapmadan, çok fazla bir şey katmadan böyle bir kitap yapmaya çalıştım. O gün bizim AK Parti grubunun da şöyle
Karekod uygulaması da var.
Karekod uygulaması var. Bakın burada Karekod'u okuttuğunuz zaman oradan şeye gidiyorsunuz. Yani görüntüye gidiyorsunuz. Burada bizim arkadaşların kendi WhatsApp grubunda yaptığı konuşma. Mesela bakın şuradan hemen şeyi göstereyim. Cumhurbaşkanımızın gece biliyorsun ilk CNN Türkiye, daha sonra TGRT ve A Haber'e de bağlandı. Bakın buradan baktığınız zaman hemen.
Evet. Evet, kitaptaki kodu okutarak.
Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz
bizi. Oradan okutarak.
İyi akşamlar.
Direkt o güne gidebiliyorsunuz, yaşıyorsunuz.
İyi akşamlar.
Şimdi bu kitap.
Bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin
içerisinde. Cumhurbaşkanımızın. Cumhurbaşkanımızın konuşması.
Sadece radyoyu dinleyen vatandaşlarımız.
Evet, onlar görmüyorlar ama sonuçta oraya gidiyorsunuz.
Merak edebilirim.
Yani bunun niye var bunlar? Bunlar 10 yıl, 20 yıl sonra belki bir kısmı unutulacak ama tarihe not düştük. Ve o düşülen notlar Cumhurbaşkanımızın o gün CNN Türkiye'ye bağlanarak halkı sokağa davet etmesi çok tarihi bir işti. Belki darbeyi önleyen en önemli hadiseydi. O hadiseyi burada bizzat yaşıyoruz. Bu kitabı meclis başkanımız iki kez bastırdı. İki baskı yapıldı. Sonra yetmedi. Ben burada PTT Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Kenan Bozge'ye teşekkür ediyorum. Kenan Bey, ben dedi bu kitabı basmak istiyorum. 9000 tane Türkçe basıldı. 9000 tane İngilizce basılacak.
Evet, farklı dillerde. Farklı dillerde.
Yakında şöyle bir çalışma planlıyorum. İnşallah özellikle Orta Asya'da Türk Cumhuriyetlerinde ve o bölgede Rusça çok yaygın kullanılıyor biliyorsunuz. Rusça inşallah kitabı basmaya çalışıyoruz. Arapça planlarımız dahilinde, Almanca planlarımız dahilinde. Niye biliyor musunuz? Bakınız İngiltere'de bir 6 November diye bir gün varmış. Evet. Ben geçenlerde öğrendim. Bu tam 400 yıl önce İngiltere parlamentosunun altına bir bomba yerleşmiş bir terörist grup ve patlamadan yakalamışlar. O günün anısına 400 yıldır hep 6 Kasım'ı bu şeyde kullanıyorlar. Anıyorlar. Bizim meclisimize bombalar yağdı. Yani ve burada o şeylerin, teröristlerin kendi aralarındaki tesis konuşmaları falan var. Şimdi bu kadar önemli hadisenin yaşandığı Gazi Meclisi'nde yaşananları bütün dünya bilsin.
Yani belgesi olmalı. Evet,
sadece Türkçe bilenler tabii. Değil. Yani Fransızca, Rusça, Almanca, Arapça bilenler de bunu bilsinler ve onlar da tarihe düşen notun farkına varsınlar diye. Sağ olsun meclis başkanımız çok destek oldu. Hakikaten.
Aslında tabii burada sizin anlatmak istediğiniz bir terör örgütünün ne yapabileceği tabii. Değil mi? Yani burada
ne
şimdi
yani bir terör örgütü ne kadar alçalabilir? Yani meclisi bombalayacak kadar. Efendim Cumhurbaşkanlığı sarayının önünde bekleyen vatandaş üzerine bomba atacak kadar. Boğaziçi Köprüsü'nün üzerinde masum insan üzerine keskin nişancılarla ateş ettirecek kadar. Yani hiçbir darbede darbeciler bu kadar vahşileşmemiş. Doğru
evet.
mu?
Evet.
Ama ilk defa bu kadar vahşileştiğini görebildik.
Terör örgütü olunca tabii örgüt her türlü
evet.
sızınca.
Her türlü şeyi yapabiliyor. Dolayısıyla o mecliste yaşananları yazdık.
Tabii bir özelliği de sadece bir partiden milletvekilleri değil. Tabii. Farklı partilerden tabii. milletvekillerinin o gece yaşadıkları da kitapta var.
Tabii yani AK Parti, CHP, MHP hepsinin yaşadıklarını yazıyoruz. Yani ben mecliste ne yaşanmışsa onu yazdım. Dün gece de sabah. Gece diyorum sabah 5'e kadar
evet.
Genel kurul devam etti ve en sonunda hep 15 Temmuz'a neler yaşandığı konuşuldu. Yani 15 Temmuz'a neler yaşandığını şu kitaba baktığınız zaman onu görebiliyorsunuz. Yani kabul etmek lazım ki AK Parti'den 80 milletvekili vardı. CHP'den 15 milletvekili, MHP'den 10 milletvekili o gün oradaydı. Yani orada işte Kılıçdaroğlu o geceyi Bakırköy'de belediye başkanı evinde geçti falan diye yazmıyoruz. Çünkü o konuyla ilgili değil ama mecliste neler yaşanmış, neler yapılmış. Yani AK Partili Ahmet Gündoğdu ceketini CHP'li Özgür Özel'e vermiş ve Özgür Özel 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Bir milli görüşçünün ceketini giyeceğim falan diye espriler bile yapmış.
Yani
onlar
aslında
da
burada hani
var.
Türk insanının güçlükler ve zorluklar karsında ne olursa olsun
tabii,
nasıl birlik ve beraberlik içerisinde
birlik ve beraberlik olabileceği aslında muhalefetin de bunu evet. görmesi lazım. Dolayısıyla bu kitapta objektif ve son derece yalın bir şekilde bunları
nasıl
anlatmaya çalıştım.
Nasıl ulaşabilirler? İnternet sitenizde var mı?
İnternet sitemde var. www.necdetunvar.gov.tr'den ayrıca tbmm.gov.tr'den de şeye ulaşabilirler, kitap ulaşabilirler.
Kitaba, Gazi Meclis'te O Gece
evet.
diye kitap. Zaten ulaştıklarında da bizim karekod uygulamasıyla
tabii onlar göreceklerdir.
Girdiğimiz şimdi yaptık cep telefonundan yaptık ama onun hepsini
sadece ona baksalar bile Dilek evet. Hanım sadece o karekod uygulamalara baksalar bile orada o gece dakika dakika neler yaşanmış onları çok rahat görebilirler.
Evet biz Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyasıyla ilişkileri de konuşacaktık. Çünkü siz dostluk parlamentolar arası dostluk grubu başkanısınız ama
bir cümle
bitti.
Varsa
bir sadece bir cümle alabilirim.
Bir cümle
evet.
10 gün önce Türkbay için Kırgızistan'da Bişkek'te bir toplantı yaptık. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, asil katılımcı Özbekistan ve Macaristan gözlemciydi. Orada Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman hem FETÖ ile mücadeleyi hem de Amerika'nın Kudüs kararını oraya derc etti. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısından önce Türkbay'ın o sonuç bildirgesinde o vardı. Gerçekten Türk dünyasının da hem FETÖ ile mücadele hem Kudüs kararında bizim yanımızda olması, daha doğrusu kendi problemlerinin yanında olmasının gururunu yaşadık. Çok çok önemliydi.
Evet, kardeşlerin evet. bir arada olması her zaman
her
iyidir.
Her zaman için evet. iyidir. Çok teşekkür ediyoruz
ben
efendim.
Teşekkür ediyorum efendim.
Sağ olunuz geldiğiniz için. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Profesör Doktor Necdet Ünivar Stüdyo konuğumuzu çok teşekkür ediyoruz tekrar.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağolunuz ve gazeteci Hakkı Kurban size de teşekkür ederiz. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis gündemi.